bu sefer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin ve Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kurulu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün 16 Mayıs 2022 günlerden pazartesi, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Hafta sonunda yoğun bir gündem vardı. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Birinci ayağı sahadan, özellikle Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde Azovstal tesisinde sıkışmış Azak taburu ve üçüncü aya yaklaşıyor artık, dolacak. Yabancılar, NATO subayları bulunduğu yolunda iddialar vardı. Onlardan bir kısmının yakalandığı haberleri var. Dikkat çekici biçimde Cuma günü Pentagon şefi, yani Amerikan Savunma Bakanı, Rusya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü. Bugün artık siviller de çıkarılmıştı. Azovstal'a operasyon Donetsk'teki birlikler, Donetsk milisleri tarafından başladığı yolunda haberler geliyor. Durdurulmuştu operasyon. Birinci ayağı burada. Küresel ayakta ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği artık netleşmiş gözüküyor. Dün de iki ülkeden, liderliklerden açıklamalar yapıldı. Tabii Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin çok olumlu bakmadığını söylemişti NATO'da. Oy birliğiyle karar alınması gerekiyor. Gerçi hafta sonunda geri adım geldi Türkiye'den hemen. İbrahim Kalın Reuters'a konuştu ve kapıyı kapatmadıklarını söyledi. Tabii Türkiye PKK ile ilgili özellikle İskandinavya, İsveç başta olmak üzere Kürt meselesinde verilen desteği eleştiriyor. NATO üyesi olursa da ne olacak, Türkiye ne yapacak sorusu var. Bugün programın ikinci yarısında buna bakacağız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği. Tabii Rusya'dan da açıklamalar geldi, en başta İsveç de değil, daha ziyade Finlandiya ile, yani sınır komşusu olduğu, çok uzun bir sınırı var, 1300 kilometre civarında. Rusya bununla alakalı NATO altyapısı, özellikle nükleer altyapısının sınırının dibine gelmesi, buna yanıt da verileceği söyleniyor. Doğrudan Finlandiya'dan bir tehdit algılaması yok Rusya'nın, en azından açıklamalar bu şekilde. Ama tabii NATO üyeliğiyle neler değişecek? Mehmet Ali Güler, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, konuğum olacak. Kendisine soracağız neden böyle bir adım atılıyor diye. Geçtiğimiz haftayı da Volkan Özdemir, doçent Volkan Özdemir'in değerlendirmelerini alarak kapatmıştık. Bu hafta da buradan devam edeceğiz. Ayrıca Yunanistan parlamentosunda da Türkiye'yi yakından da ilgilendiren, aslında Amerika ile öteden beri var olan savunma işbirliği anlaşması kapsamı geliştirilerek genişletildi. Daha çok Yunanistan içerisinde Amerika'nın pek çok üsse konuşlanmasının imkanı, yolu açılıyor. Bugün de başlayan bir Amerika ziyareti var. Yunanistan Başbakanı'nın Amerika ile sıkı ilişkiler zaten NATO üyeliğinden var, ama bu savunma işbirliği anlaşması aslında ne anlam taşıyor? Bunu da aynı zamanda Mehmet Ali Güller'e soracağım, değerlendirmelerini alacağım. Pek çok konu birikti. Ekonomik yaptırımlar, bugün Avrupa Birliği yeniden Rusya'ya 6. yaptırım paketi, özellikle enerji konusunda Avrupa'nın sıkıntıları büyük, konuşuyoruz hep. Yine toplanacaklar ama daha şimdiden bir ortak karar çıkmasının zor olduğunun altı da çiziliyor. Orta Doğu'dan haberler var, yine size aktaracağım. Orta Doğu coğrafyasında Baye Şeyhi'nin ölümü, Macron, İsrail Cumhurbaşkanı bu ülkeyi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Türkiye'de ilişkileri düzeltmeye çalışıyordu. İsrail'in Şam'ı vurması, yine aynı şekilde Filistinlilerin Nakba, İsrail'in kuruluş günü dolayısıyla bölgede gerginlik var. Geçen hafta El Cezire muhabirinin İsrail ordusunun açtığı ateşte öldürüldüğü öne sürülmüştü. İsrailliler Filistinli militanlar yapmış olabilir diyorlar, ama özellikle cenaze törenindeki görüntüler hiç hoş olmadı açıkçası. Gerçekten İsrail'e tepkileri de arttırdı. O notları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bizi bu karasal frekanslardan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik'in web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. YouTube yayınımız yok. Batı'da karartılıyor zaten, sansür uygulanıyor ama Türkiye'de açık site üzerinden radyo dinlenebiliyor. Telegram hesabı üzerinden de videolar yükleniyor. Dolayısıyla görüntülü yayını da Telegram'dan linkini paylaştım, Twitter'dan izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, dikkatler Ukrayna sahasında, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol'de. Kent çoktan oradaki neonazi taburlarından temizlenmiş durumda. Hatta işte mayın temizliği yapılıyor vesaire. Ama tabii devasa, Sovyetler Birliği zamanında kurulmuş devasa Azovstal çelik fabrikası ve yer altında da çok sayıda katmanlı bir bina, dev bir tesis. Burada Azak taburu siviller bayram sırasında bir şekilde çıkartılmıştı uzlaşmayla ve hem Ukrayna tarafı hem de Rusya tarafı sivillerin çıkartıldığını duyurmuştu. Geride kalanlar Azak taburu, namlı neonazi Azak taburu. Onlar ne olacak? Şimdi öncesinde geçtiğimiz cuma günü ben de aktarmıştım aslında size ama saatimiz yetmemişti. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu telefonla aramış. Dikkat çekici bir şey bu. Neden aradı acaba, ne oldu falan diye. Çünkü içerikte çok fazla da bir şey konuşulmadığı belirtiliyor. Amerikan tarafının inisiyatifiyle olduğu söyleniyor. Hafta sonunda özellikle Amerikan donanmasından, eski özel operasyonlar komutanlığından Eric Olson'un ele geçirildiği haberi, görüntüler de yayınlanıyor. Sadece o da değil, bir takım mesela Britanyalılar olduğu söyleniyor, Amerikalılar olduğu söyleniyor. Dikkat çekici bu. Bugün teslim olunduğuna dair bir takım haberler de, 9 askerin Azak taburundan teslim olduğu yolunda haberler de geliyor. 18 Şubat'ta en son Austin, Amerikan Savunma Bakanı, Rusya Savunma Bakanı ile konuşmuştu. Ondan beridir böyle bir ilişki yoktu. Şimdi bir takım müzakereler de gerçekleştiriliyor tabii orada ve sıkışan yaralı askerler var Azak taburundan. Onlar ne olacak deniliyor. Başka iddialar da var. Kanada, Fransız, Türk subaylar tünellerde diye bir takım iddialar var ama bunların doğrulandığını görmediğimin altını çizeyim. Hafta sonunda İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Reuters'a konuştu ve yaralı Ukrayna askerlerinin Azak taburundan bir Türk gemisiyle İstanbul'a tahliyesini içeren bir plan sunduklarını söyledi. İki hafta önce Zelenski ile de görüşüldü dedi ama Rusya tarafı kabul etmedi dedi. Tahliyelerin gerçekleşeceğine inandığını söyledi. Gemi hazır, izin bekliyor dedi ama Kremlin silah bırakmaları halinde teslim oldukları koşullarda iyi muamele görecekler açıklaması zaten yapmıştı. Bu yönde çağrılar yapılıyordu. Fakat tabii sıkıntılı bir durum var çünkü oradaki sivillerin rehin tutulması meselesi, ben de aktarmıştım size. Rusya'dan Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Vladimir Jabarov'un bu konuda açıklamaları oldu. Türkiye tarafsız davranıyor Rusya'ya yönelik. Orta Doğu'da önemli ortaklarımızdan bir tanesi ama Azovstal'a müdahil olmaması ve namını zedelememesi gerektiğini düşünüyorum diyerek kendi görüşünü ifade etmiş. Bayraktar, Ukrayna'ya Bayraktar İHA'larından satılıyor ve ama yani buna rağmen krize fazla müdahil olmuyor demiş aynı şekilde. Kadirov'dan, Çeçenistan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı Ramzan Kadirov'dan açıklama var. Biraz daha eleştirel bir açıklama. Azak taburunun, neonazi Azak taburunun masum kurbanlar olmadıklarını, sivilleri alıkoyduklarını, İslami değerlere hakaret eden davranışlar sergilediklerini söyledi Ramzan Kadirov ve sivil nüfusa karşı sayısız acımasızlık ve cinayet gerçekleştirmiş faşist ve nazi bir grup olduğunu hatırlatmak isterim. Türkiye onları tahliye etmeye mi çalışıyor şeklinde Ve özellikle Rusya'da ki azımsanmayacak bir Müslüman nüfus yaşıyor Rusya'da federasyon olarak. İHA tedariki işte bu Azovstal gibi açıklamaların Rusya'daki Müslümanlar için onlar tarafından olumsuz karşılandığında eklemiş durumda. Bu arada Mariupol'de işte Basayev'in, Raduyev'in kitaplarını bulmuşlar. Rusya'da yasaklı sağ sektörle bağlantılı neonazi bir takım malzemelerde buluyorlar. Böyle bir çerçeve var. Bunun dışında Rusya Federasyonu operasyonu harekatın devam ettiğini söyleyelim. Özellikle Yılan Adası çok iddialar ortaya atılmıştı ama bir tuzak olduğu anlaşılmıştı. Rusya'nın Ukrayna birliklerine kurduğu tuzak olduğu anlaşılmıştı. Yeni bir insansız hava araçlarının orada düşürülmesi söz konusu olmuş. Tabii Ukrayna ordusu da Donetsk ve Lugansk'a yönelik onlar da saldırılarda bulunuyorlar. Yaklaşık 1 milyon 300 binden fazla insan hem Ukrayna hem Donbas bölgesinden Rusya'ya geçmiş durumda. En son verilen bilgiler bu şekilde efendim. Evet. Rusofobi Avrupa'yı ve özellikle Doğu Avrupa'yı sarmış durumda. Sovyetler Birliği ile ilgili ya da Rusya ile ilgili herhangi bir şey kültürel olsun, insani olsun hiç önemli değil. Bir nefretlik bir işe çevrilmiş vaziyette. Sadece Rusya liderliği politikaları onaylanmıyor ve eleştiriliyor olabilir ama ondan ötesinde Rus kimliği, Rus kültürü, Rusya ile ilgili her ne varsa korkunç bir ırkçılık ve nefret ortalığı sarmış durumda. Bunun örneklerini ben size sürekli aktarıyorum. Sovyet askerlerinin anısına yani Avrupa'yı Nazizm'den kurtarmış Sovyet askerlerinin anısına Riga'da bir heykele, Riga'nın kurtarıcıları heykeli önünde bir takım olaylar yaşanmıştı hatırlayacaksınız. Çünkü Letonya'da bu İkinci Dünya Savaşı'nın faşizmini hatırlayanlar da var. Onlar çiçekler bırakmışlardı 9 Mayıs bayramı nedeniyle. Parlamento anıtı topyekün kaldırmaya karar vermiş efendim. Böyle tarihe bakışları bu şekilde. Avrupa kupalarından bu arada CSKA Moskova, Dinamo Moskova, Zenit, St. Petersburg ve Soçi kulüplerini ihraç etmişlerdi, men etmişlerdi. Onlar da dava açıyorlar Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne. Neden Rusya futbol takımlarına böyle bir... Yani bence Amerika'nın ve NATO ülkelerinin pek çok ülkede acımasız saldırıları, milyonlarca insan hayatını kaybettiği müdahaleleri biliyorum ama hiç kimse Amerikalıları men etmedi bir yerden. Çok acayip gelişmeler tabii. Çok büyük bir çifte standart var. Eleştirilebilir ama bu çifte standart da göze batıyor. Öyle bir şey ki hafta sonu Eurovision şarkı yarışması vardı. Aslında İngiliz yarışmacının kazanması gerekiyordu ama Avrupa'da öyle bir propaganda var ki halk oyuyla, jüri değil, halk oyuyla Ukrayna Eurovision yarışmasının kazananı olmuş vaziyette efendim. Kiev Belediye Başkanı 2014 darbesinde Almanya'nın aslında lider olarak gözdesiydi Vitali Klitschko. Amerikalılar galip geldiler. Victoria Nuland o darbeden sonra daha istediği isimleri başa getirmişti. Belediye Başkanlığı Kiev'in düşmüştü Vitali Klitschko'ya. Sovyetler Birliği ve Rusya ile ilgili her türlü yaklaşık 40 anıtı yerinden kaldıracağız diye açıklama yapmış belediye meclisi onaylamış. Yani şimdiye kadar zaten kaldırmışlardı. Ne kalmış doğrusu bilemedim. 40 tane kalması da enteresanmış. Çünkü yasa var Ukrayna'da. Komünizmin sembollerinden ülkeyi arındırma. Öylesine bir neoliberal nefret var yani. Öyle bir Amerikancılık var ki Ukrayna'nın batı kesimlerinde. Zaten 2014'teki darbede bütün dengeleri bozup Ukrayna'nın daha milliyetçi, aşırı milliyetçi batısı iktidara gelmişti. Donbas Savaşı'nın başlaması da bu darbe yüzünden olmuştu. 8 yıldır devam eder. Yani durup durduk yerde Rusya'nın canı sıkıldı, Ukrayna'ya müdahale ediyor değil aslında. Bu olayın geçmişini bilmeden anlamak biraz tabii ki zor. Rusya yanlısı siyasi partilerin yasaklanmasına dair yasayı da Zelenski imzalamış. Zaten daha önce de parlamentoda muhalefet platformu Viktor Medvedchuk tutuklanmış. Hatta kendi vatandaşını başka ülkeyle takas etmeye, yani Azak neonazi taburuyla siyasi lideri takas etmeye kalkışan bir Zelenski ortaya çıkmıştı. Neonazilere bir destek yok diyenler açısından enteresan bir şeydi bu. Takas bizzat Zelenski çıktı. Düşünün ülkenizin meşru olarak, siyasi parti olarak parlamentoda bulunan muhalefet liderini açıkça her tarafları gamalı haçlı adamlarla takas etmeye, başka bir ülkeyle, yabancı ülkeyle takas etmeye çalışan bir başkanınız olduğunu düşünün. Nasıl acayip bir şey olduğunu anlayacaksınız. Evet, Amerika'nın, Rusya Federasyonu'nun bu harekatı Ukrayna'da Amerika'nın gizli biyolojik faaliyetler yürüttüğünü ortaya sermişti. Önde gelen ilaç şirketleriyle beraber bunlarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne yeniden Rusya'dan çağrılar geldi. Biyolojik silah konvansiyonuna hiçbir bilgi verilmemiş bu tesislerle ilgili. Amerikalılar önce reddettiler ama sonra Victoria Nuland kabullenmek durumunda kalmıştı. Burada bir takım tehlikeli hastalıklarla ilgili epidemiyolojik çevresel durum analizleri yapılmış, kan testleri, kan alınmış insanlardan ve hakikaten çok acayip bir şey. Üzerine de gitmiyorlar çünkü bu açıkça bir biyolojik savaş anlamına geliyor. Özellikle Ukrayna'nın Rus asıllı nüfusundan bir takım kan örnekleri alınması da çok acayip. Gerçekten yani Ukrayna'nın kültürel ve ekonomik bakımdan Rusya'dan bağımsızlığını sağlamak olarak bu finansmana katılanlar arasında Metabiota gibi kuruluşlar var, Amerikalı. Pentagon'la bağlantılı biyoteknoloji şirketleri için çok sıra dışı görevler bunlar. Ukrayna'nın kültürel ve ekonomik bakımdan Rusya'dan bağımsızlığını sağlamak ne demek yani? Çok acayip bir ırkçılık süzülüyor buradan da, inanılır gibi değil. Almanya'nın da ayrıca ben aktarmıştım size, 2016-19 yıllarında Silahlı Kuvvetler Mikrobiyoloji Enstitüsü'nde askeri epidemiyologlar Ukrayna'nın 25 bölgesinde vatandaşlardan 3500 serum örneği almışlar. Neden böyle şeyler yapmışlar? Tabii neden bildirmemişler? Asıl sorun gerçekten bu. Saklayacak bir şey yok, biz bilimsel araştırma yapıyoruz diyorlarsa da neden bunlar bildirilmemiş? Çok acayip bir durum çıkıyor ortaya ve bir paket hazırlanıyor Rusya'da, Ukrayna'daki Amerika'nın özellikle biyolojik faaliyetlerinin soruşturulması için. Şimdi bu hafta Rusya Federasyonu'nun burnunun dibinde Rusya'ya karşı bir NATO savaşı simüle edilecek. Saint Petersburg'dan yaklaşık işte 200 kilometre diyelim, en fazla 150 kilometre ötede. Aynısının Amerika'nın burnunun dibinde yapıldığını tahayyül edin. Neler olur, neler, ne fırtınalar kopar. Küba krizini hatırlarsak aynısı aslında. Ama tabii burada Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik Minsk anlaşmalarının BM onaylı olmasına rağmen, Ukrayna'nın altında imzası olmasına rağmen uygulanmayıp çöpe atılmasından sonra başlayan bu operasyon vesile haline getirdi pek çok şeyi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tarafsız konumlarıyla dikkat çeken ülkeler bunlar. Ama diyeceksiniz şimdi İsveç, Finlandiya AB üyesi değil mi? Üyesi. Aslında bu tarafsızlık biraz kağıt üzerinde demek gerekiyor. Ama tabii resmi olarak NATO altyapısını taşımak iş oraya geldiği zaman biraz karışıyor. Joe Biden hafta sonunda İsveç ve Finlandiya liderleriyle görüştü. Amerika'nın NATO üyeliği için desteğini ifade etti. Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö açıkçası biraz da temkinliydi kendisi. İşte NATO üyeliği yerine Amerika'yla ve işte İskandinav ülkeleriyle bir savunma ortaklığı falan arayışında bulundu ama yeni seçilen kadın olduğu için artık başbakan seçince ayrı bir şey oluyor biliyorsunuz. Amerikan perspektifi. Ülkedeki iktidar, ana akım medya falan acayip bir histeri ve NATO propagandası yaptıkları için boyun eğmiş gözüküyorlar. Açıklamalar yapıldı. Putin'le görüştü Niinistö. Anlayış, yapıcı bir görüşme, ciddi bir diyalog şeklinde gerçekleşti şeklinde açıklamalar da yapıldı ve sonunda dün Finlandiya'nın NATO üyeliği için resmen başvurmaya karar verdiği açıklandı. Parlamentoda görüşülecek. Bir yandan da Finlandiya Cumhurbaşkanı Rusya ile diyaloğu koruma temennisinden bahsediyor burada ve ülkeye nükleer silah konuşlandırmama nasıl olacak NATO üyesi olunca, çünkü size ne rol biçiyorlarsa onu yapmak durumundasınız. Gerçekten biraz karmaşık bir tablo. İsveç de aynı şekilde açıklama yaptı. Finlandiya'nın duyurusunun ardından iktidarda sosyal demokratlar var. Tıpkı Almanya'da koalisyonun başını çeken sosyal demokratlar olduğu gibi. Bir tek solcular, komünistler hem Finlandiya'da hem İsveç'te, onlar itiraz ediyorlar. Büyük bir tehlike yarattığını, ülkelerini ön cephe haline getireceğini, tarafsızlığın devam etmesi gerektiğini söyleyen solcular. Savaş riski artıyor, yanlış yol diye sol parti lideri Nuşi Dagostar İsveç'te açıklama yapmış ama yani Amerikalılar bu işi bağlamışlar. Zaten hafta sonunda Helsinki'de Amerikan Senatosu'ndan bir heyet gitmiş, görüşmüş falan. NATO üyeliği Ağustos'tan önce hallolacak şeklinde açıklamalar yaptılar. Şimdi burada tabii Türkiye'nin konumu önemli. Birazdan Mehmet Ali Güller'le konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü açıklama yapmıştı. Demiş ki daha önce Yunanistan'la ilgili olarak yanlışlar yapıldı. Yunanistan ayrılınca Türkiye veto etmemişti geri dönüşünü. Onu anımsatmış ve burada da İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi bir açıklama yapmıştı. Hafta sonu batıda fırtına koptu tabii. Türkiye ne yapacak? Veto mu edecek şeklinde. Özellikle de Suriye'nin kuzeyinde SDG'ye Amerikan desteği vesaire, bunları da Ankara belki bir müzakere konusu haline getirmiş gibi gözüküyor. Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Berlin'de buluştular. Çavuşoğlu katıldı. Stoltenberg'le telefonda görüştüler. Stoltenberg Covid olmuş durumda. Onun için katılamadı. İbrahim Kalın Reuters'a konuştu, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, ve ya biz Finlandiya, İsveç'e NATO kapısını kapatmıyoruz zaten, açık kapı politikasını, açık kapı dediğimiz NATO'nun genişlemesi ve yayılması tabii, böyle kibar ifade ediyorlar, açık kapımız açık, herkes gelebilir şeklinde, pek öyle olmuyor tabii ama neyse. Yani Türkiye'nin bunu desteklediğini söyledi ve müzakereye açığız dedikten sonra Türkiye'nin kendi hassasiyetlerini hatırlattı, PKK'nın Avrupa ülkelerinde para topladığını, özellikle İsveç'in bu konuda farklı tavır sergilediğine atıf yaptı. Aynı şekilde Çavuşoğlu da NATO toplantısı öncesi PKK ve YPG bir biçimde destek veriyor İsveç. Biz de bunu istemiyoruz NATO üyesi olarak. Bizim güvenliğimize tehdit algılıyoruz ve halkımız buna karşı gibi bir açıklama yaptı. Bakalım Türkiye özgür irade ortaya koyabilecek mi diye herkes tartışırken Finlandiya'dan da İsveç'ten de açıklamalar geldi. Yani Finlandiyalılar Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto Çavuşoğlu'yla da görüştüler. Üçlü toplantı yapıldı İsveç, Finlandiya ve Türkiye. Yani farklılıkların üstesinden geliriz diye. Biraz böyle Türkiye'nin çıkışlarını sanki önemsiz bulmuşlar gibi bir izlenim yarattı bende. İsveç Dışişleri Bakanı da biz PKK'yı terör örgütü olarak olduğuna inanıyoruz ama işte Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG'yi öyle görmüyoruz diye bir açıklama yaptı. Tabii bu da değişik bir durum yaratıyor. Çavuşoğlu anlaşılan bu üçlü toplantıda Türkiye'nin pozisyonu ve hassasiyetlerini tekrardan dile getirdi. Öyle gözüküyor ama bir toplantıdan çözüm de çıkmadığı anlaşılıyor. Ann Lind, İsveç Dışişleri Bakanı bizzat açıkladı. Bir heyet gelecek İsveç'ten şimdi Türkiye'ye bu konuda ama Avrupa Parlamentosu'nda da mesela Hristiyan grup, en büyük grup Avrupa Halk Partisi'nin başkanı, Alman Hristiyan Demokrat politikacı Manfred Weber derhal bir açıklama yaptı. Yani Türkiye eğer veto ederse, NATO içerse kendini tecrit eder diye. Nasıl edecek onu da kimse sormamış tabii. Ne yapar mesela NATO Türkiye'ye diye sormamış. Pek çok şey farklı kanallardan yapılabilir elbette. Şimdi Covid'e Stoltenberg yakalandığı için Berlin'deki toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geona var. O temsil etti NATO'yu. O yani açık ve yapıcı bir biçimde biz bir görüşme yaptık. Yani gerekli şartları buluruz diye açıklama yapmıştık. Yine Stoltenberg'den de açıklama geldi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yı üyeliklerini engelleme niyeti olmadığını ve endişelerin çözüme kavuşturulacağını eminim ben diye açıklamış gayet rahat bir içerisinde. 30 üye ülke var. NATO artık şişti, genişledi biliyorsunuz. Daha da istiyor genişlemek. Ondan sonra 30 üyenin oy birliği gerekiyor tabii. Kimsenin veto etmemesi gerekiyor. Alman Dışişleri Bakanı, Almanya'nın en militarist son yıllardaki Dışişleri Bakanı, NATO açık kapalı bir ittifaktır. Efendim yakın dostlarımız, ortaklarımız vesaire, hızlı onay süreci, Ukrayna'yı da AB üyesi yapacaklar bu arada. Öyle bir şey de var. Almanya artık tamamen pasifist politikaları çöpe atmış durumda. Scholz, Ukrayna Büyükelçisi'nden bolca hakaret yemesine rağmen aşırı tepkiye gerek yok canım yani. Şimdi biz sakin sakin yönetiyoruz, destek oluyoruz vesaire diyor. Almanya'da bu arada Kuzey Renvestfalya seçimleri hafta sonunda oldu ve Hristiyan Demokrat muhalefet CDU birinci çıkmış. Gerçi Yeşiller puanlarını yine arttırmışlar. Avrupa'nın en militarist yapısı sözde sol, sol diye pazarlandı yıllarca ama aslında Balkanlardaki bütün savaşların en baş müsebbibi de Yeşiller oldu Avrupa'da. Onu da unutmamak lazım. Başta Almanya olmak üzere. Tabii Kanada ve Avrupa Birliği'nin açıklamaları oldu. Biz destek oluyoruz diye. Türkiye'nin de değeri artmış gözüküyor efendim. Yani hakikaten en son Avusturya'nın yeni lideri Sebastian Kurz'un ardından başa gelmişti. Nehammer biz Türkiye ile daha iyi seviye taşıyacağız ilişkileri diye bu Ukrayna harekatı ile birlikte bu süreç tetiklendi. Dikkatler hep Beyaz Saray'a çevrildi Türkiye tartışmaları ile ilgili. Birazdan Mehmet Ali Güller'e de soracağız. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Türkiye ile çalışıyoruz, pozisyonunu netleştirmeye çalışıyoruz dedi. Yani böyle bir Amerika Birleşik Devletleri'nin herhalde Ankara'yı bu konuda zaten ikna edeceği görüşü hakim desek yeridir. Blinken aynı şekilde konsensusa ulaşacağız. Amerikan Dışişleri Bakanı Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda diye açıklama yaptı. Bu arada Türkiye'den de AKP'den Genel Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala Amerika'ya gitmiş ve Senato'da temaslarda bulunmuş. Biraz Amerika ile F-16 meselesini çözmek başta olmak üzere savunma sanayine yapılan yaptırımlar vesaire büyük fırsatlar sunuyor tabii ki olup bitenler. Onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi Rusya'nın tepkileri. Cuma günü Güvenlik Konseyi toplanmıştı Rusya Federasyonu'nda. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ne olur diye. Bugün Putin'in açıklaması var. Rusya'nın ne İsveç'e ne Finlandiya ile bir sorunu bulunmadığını, NATO'ya girişlerinin Rusya'ya bir tehdit teşkil etmediğini fakat bu adımın bir yanıt gerektirdiğini dile getirdi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Moskova'da toplantısı bugün var. Bu yanıt nereden gelecek tabii ona bakmak lazım. NATO altyapısı Finlandiya'ya gidip konuşlandırılacak mı? Nükleer silah konuşlandırılacak mı? Ki herhalde bundan kaçınmaya çalışır. Zaten bir nükleer silah karşıtlığı var Finlandiya ve İsveç'te. Moskova'dan gelen Peskov da açıklama yaptı. Bakacağız, göreceğiz nasıl gelişecek. Üs ya da silah sistemi konuşlandırılacak mı? Ona göre bir yanıt olacak değildi. Ama Rusya Dışişleri'nin tabii çok net bir açıklaması var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptı bu açıklamayı. Geniş kapsamlı sonuçları olacak bir hata dedi. Kimsenin Rusya'nın basitçe uzlaşacağı yanılsamasına kapılmaması gerektiğini söyledi. Ve atılacak adımlara bağlı dedi. Şimdi Finlandiya ve İsveç'in katılımı yanıtsız kalamaz ve nasıl bir yanıt verileceğine bakacaklar. Bu noktada Haziran'daki Madrid'de NATO zirvesi düzenlenecek ve en son Rusya bir 2010 konseptinde stratejik konsept konulacak ortaya. Partner, ortak diye anılıyordu. Şimdi düşman olarak anılacağı anlaşılıyor daha şimdiden. İşte Rusya dışişlerinden NATO'nun doğrudan tehdit tanımlamasına uygun olmak için böyle bir tehdidi yaratacağız. Yani madem siz bizi tehdit görüyorsunuz, peki o zaman yaratırız biz o tehdidi şeklinde bir Rusya Dışişleri'nin açıklaması var. Bakan Yardımcısı Ryabkov'un ağzından. Sergey Lavrov'un da aynı şekilde hafta sonu açıklamaları Rusya'ya karşı açık bir hibrit savaş hali olduğunu, tecrit etmeye çalıştıklarını ama bunun başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi. Batı'nın yağmacı bir biçimde davrandığını dile getirdi. Rusya'nın doğudaki ülkelerle yakınlaşmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Yine Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Dmitri Medvedev, eski devlet başkanı aynı zamanda özellikle Almanya lideri G7 toplantısı sonrası açıklama yapmıştı. Biz sınır değişikliğini tanımayacağız diye. Biliyorsunuz Batılılar bir tek kendi yaptıkları sınır değişikliklerini tanıyorlar. Onun dışında tanımıyorlar. Medvedev demiş ki umurumuzda değil. Yani tanımasanız ne yazar ifadesini kullanmış. Evet ve Mehmet Ali Güller'e bağlanacağız. Şimdi arkadaşlar arayalım yavaş yavaş. Çin'den İsveç ve Finlandiya ile ilgili açıklama geldi. Avrupa'da güvenliğin bölünmezliği ilkesini hatırlatmış ki Helsinki Nihai Senedi'nde filan da yazıyor. Çok bağlayıcı değil ama yani o dönem estirilen rüzgarla bu dönem farklı ona Çin Dışişleri Sözcüsü atıf yapmış. Yani Avrupa'nın güvenliği olacaksa Rusya'nın da güvenliği olmak durumunda. Rusya'nın güvenliği pahasına Avrupa'nın bir tek güvenliği olamaz. Ya bölünmez bir şey ya bütün olacak ya da hakikaten çatışma doğuracak. Bu kadar net. Demiş ki Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian burada düşman taraf belirlenmemeli. İstanbul Akis Zirvesi'ndeki şeylere, uluslararası belgelere de atıf yapılıyor tabii ki. Diyalog, müzakere yoluyla meşru kaygılara saygı esas alınmalı vurgusu yapmış. Aynı zamanda G7'lere de renkli devrim sevdasından vazgeçin demiş. çifte hatta çoklu standartlı uygulamalar yapıyorsunuz küresel ölçekte. Bunlar olmuyor. Renkli devrimler düzenlemek için başka ülkelere gitmek, diğer ülkelere yasa dışı yaptırımlar uygulamak ve sınır ötesi yargı yetkisi kullanmak falan buralara vardırıyorsunuz. Bunu yapmayın vurgusu yapmış. Evet, şimdi hemen sıcak sıcak bu özeti yaptıktan sonra konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattının diğer ucunda Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi yazarı var. Hoş geldin Mehmet Ali yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bir ay kadar önce konuşmuştuk seninle. Tabii köprülerin altından epey sular aktı. Operasyon 3. ayına neredeyse dolduruyor. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da operasyonu. Ekonomik açıdan Avrupa Birliği, Amerika'nın büyük yaptırım paketleri devreye sokuldu ama pek de işe yaramış gibi gözükmüyor. Fakat şimdi de bir siyasi askeri hamle geldi NATO'dan. İsveç ve Finlandiya'nın yıllardır tartışılan üyelikleri. Öncelikle Rusya Federasyonu'nun tepkisini soracağım ama bu adımı tam olarak neden atıyorlar? Yani Finlandiya'ya yönelik bir Rusya tehdidi mi var ki öyle olmadığını söylüyor Moskova? Amerika büyük bir kazanım mı elde ediyor bu gelişmelerden? İsveç ve Finlandiya'nın üyelik tartışmalarına hangi bağlamda bakmak gerekiyor?
Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada jeopolitik konumu gereği en rahat pozisyonda olan ülkeler hangileridir desen herhalde bir liste yapsak o listenin en başına İsveç ve Finlandiya'yı koymamız lazım.
Ya, değil mi?
Müthiş rahatlardı tarafsızlık statüleriyle, ki o kendilerine ekonomik planda da büyük bir olanak sağlıyordu. Askeri harcamaya da gerek duymayıp onu ekonomiye yatırıp kendi vatandaşlarının daha da müreffeh bir toplum haline gelmesine olanak sağlıyorlardı. Bu kadar rahat bir toplum vardı. Şimdi başlarına bir bela alıyorlar açıkçası. Üstelik bu belayı istemeye istemeye alıyorlar. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinden sonra Amerikan baskısıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gündeme geldiğinde, anımsayın, hem İsveç'in hem Finlandiya'nın yetkilileri, işte başbakanlar, savunma bakanları, dışişleri bakanları yaptıkları açıklamalarda NATO üyeliğini düşünmediklerini ısrarla altını çiziyorlardı.
Evet,
olarak
evet.
Da bunun Avrupa'nın güvenliğini ve Avrupa'nın istikrarına herhangi bir katkı yapmayı bırakın, tersine Avrupa'nın güvenliğini olumsuz etkileyeceğini, Avrupa'nın istikrarsızlığına yol açacağını söylüyorlardı. Lakin 2-2,5 ay süren baskılar sonrasında her iki ülkede üstelik referandumu da devre dışı bırakmayı gözetecek, evet, bir şekilde Amerikan baskısıyla NATO üyeliğine başvurma kararı almış oldular. Şimdi Amerika neden İsveç ve Finlandiya'yı istiyor? Bu iki ülkenin NATO'ya askeri planda ciddi bir katkısı mı olacak ki istiyor? Hayır. İsveç ve Finlandiya'nın iki temel özelliği var. Bir, Rusya'ya uzun sınırları var. Özellikle Finlandiya'nın 1200 kilometrelik uzun bir sınırı var Finlandiya'nın. İkincisi, bu iki ülke Arktik Okyanusu'na kıyıları olması bakımından kritik önemde.
Evet.
Şimdi çok üzerinde henüz duramıyoruz ama Arktik kıyıları önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda özellikle büyük bir küresel güç mücadelesine sahne olacak. İki nedenle: buzulların erimesiyle oralarda petrol ve enerji, doğalgaz rezervlerinin olduğuna dair şimdiden raporlar var. Bunlar ciddi bir paylaşım kavgası.
Evet, ama oraları Rusya, en çok Rusya'nın toprakları var. Yani isteseler bile oradan ne çıkartabilirler? Ben de onu düşünüyorum.
NATO kıyısı haline getirdikleri anda Rusya'yı rahatsız edecek bir pozisyon almaya çalışacak Amerika buralarda. Şimdi bu birincisi. İkincisi, buzullar yine erimeye başladıkça Asya Pasifik ile Avrupa arasındaki uzun deniz yolunu bu kez Arktik Okyanusu üzerinden kısaltmak diye bir durum ortaya çıkacak. Hatırlarsan geçen yıl Danimarkalı ilk bir tanker bunu denedi ve olağanüstü yol kısaltarak Çin'in doğusundan Danimarka'ya, Kuzey Denizi'ne, yani Arktik Okyanusu'nu dolaşarak mal transfer etmiş oldu. Şimdi bunlar önümüzdeki 10 yılların kritik meseleler olarak önümüzde. Fakat daha önemlisi, Amerika'nın askeri stratejisi bakımından şöyle bir durum var. Amerika Arktik Okyanusu'ndan Doğu Akdeniz'e kadar inen bir hat inşa etmeye çalışıyor. Yani Arktik Okyanusu, onun altında Baltık bölgesi, onun altında Polonya, Ukrayna merkezli Doğu Avrupa, onun altında Romanya, Bulgaristan, Batı Karadeniz ve Yunanistan, Ege'den uzanıp Girit'te Suda üstüne, Amerika'nın yeni üstüne kadar uzanan bir hattı yeni demir perdeymiş gibi inşa etmeye çalışıyor Amerika. Yani Batı Avrupa ile Rusya arasına bir yeni demir perde indirmeye çalışıyor. Niye? Aslında Ukrayna krizini anlamamız açısından da önemli bu sorunun cevabı. Ukrayna krizi kuşkusuz NATO ile Rusya'yı kuşatmak vesaire gibi ana hedefleri olması yanında aynı zamanda Amerika'nın yeni Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa üzerindeki egemenliğini, hegemonyasını sürdürebilmenin bir malzemesi haline getirmeye çalışıyor Amerika Ukrayna krizini. Şimdi hem Fransa'nın hem de Almanya'nın özellikle son 5-6 yıldır izlediği temel strateji, adına da stratejik özellik dedikleri, Amerika'dan bağımsız Çin ve Rusya'yla ve ayrı işbirliği, bağımsız işbirliği kurabilmek, Amerika'dan ayrı bölge ve dünya politikaları inşa edebilmek üzerineydi. Şimdi evet. Amerika bu Ukrayna krizi üzerinden o tahakkümü yeniden inşa ederek Fransa'nın da Almanya'nın stratejisine kendisine yeniden eklemlemeye çalışıyor. Hal böyle olduğu için de bu itirazlar henüz tam teslim alınamadığı için de Amerika aynı zamanda İngiltere liderliğinde Avrupa içinde ikinci bir Avrupa inşa etmeye çalışıyor. Hatırlarsan 24 Şubat'tan kısa bir süre önce İngiltere, Ukrayna ve Polonya arasında adına Küçük Avrupa İttifakı dedikleri bir ittifak kurmuşlardı.
Evet, evet.
Şimdi o ittifakı birincisi Baltık ülkeleriyle, ikincisi Doğu Avrupa ülkeleriyle, üçüncüsü Batı Karadeniz ülkeleriyle, dördüncüsü de İskandinav ülkeleriyle tamamen genişletip Amerika'nın bu demin çizdiğim Arktik-Akdeniz hattı stratejisine eklemlenecek bir ikinci Avrupa inşası sürdürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilme tartışmalarını biz bu bağlamda ele alırsak ancak esas itibariyle ne anlama geldiğini anlarız. Diğer yandan bu iki ülke henüz üye olacak mı, olabilecek mi? Bunlar net değil. Kuşkusuz her iki ülke demin de söylediğim gibi haklarının da itirazına rağmen Amerikan baskısıyla NATO üyeliği için başvuruda bulunacaklar. Bulunma kararı aldılar.
Evet. Anketleri temel alıyorlar ama tabii bu kadar çok basın bir şeyi histerik bir biçimde propaganda yaptığı zaman halklar ne yapsın diye herhalde sormak gerekiyor.
Vallahi 2 ay önce Ceyda'cığım 2 ay önce referanduma gitme durumunda bunun çok açık bir şekilde reddedileceğine dair ciddi araştırmalar vardı. Zaten o nedenle şimdi Amerikan baskısı altında referandumsuz bir şekilde parlamento kararıyla NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmaya çalışıyorlar. Yani öyle bir referanduma gitmeye henüz cesaret edemiyorlar. Evet. Fakat diğer yandan bir NATO üyeliğinin tabii kesinleşebilmesi aynı zamanda mevcut NATO üyelerinin onayına bağlı. Daha doğrusu veto etmemesine bağlı. Bu yönde neler olacak? Doğrusu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği bana kalırsa henüz çantada keklik değil. Buradan Türkiye'nin tavrı dolayısıyla dediğimi sanma. Ben daha çok Hırvatistan. Ülkelerin tavrı nedeniyle söylüyorum. En son geçen hafta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto edeceğini söylemişti.
Evet, saçmalık falan demişti. Ama tabii yani Amerikalılar, şimdi tabii buradan hemen Türkiye'ye gelelim. Çünkü o kadar çok bizim göremediğimiz sürede yani tabii kibar bir takım diplomatik cümlelerle de ifade ediyorlar. Öyle baskılar uygulanıyor ki ülkelerin bağımlılıkları sonuç itibariyle bu işleri belirliyor. Şimdi Türkiye ile ilgili de Cumhurbaşkanı Cuma günü böyle bir çıkış yaptı. Ben hemen yani bir pazarlık şeyi burada açılmaya çalışıldığı şeklinde okumuştum. Nitekim İbrahim Kalın yani biz açık kapı politikasına karşı değiliz dedi ve hemen arkasından Çavuşoğlu ile birlikte geç hafta sonu görüşmelerinde Berlin'de açıkça bir takım pazarlıklar ama bunları ciddiye almamış gibi gözüküyor bugünkü NATO açıklaması, İsveç'in, Finlandiya'nın. Yani Türkiye bir veto kartı çıkartmış gibi bir heyecan yarattı ama hemen söndü. Neden öyle oldu ve Türkiye nasıl bir şey öngörmek lazım Türkiye'nin tavrı için?
Şimdi bir kere Türkiye'nin bu tip veto sinyali anlamına gelecek çıkışlarının ciddiye alınmamasını gerektirecek. Birincisi eski NATO politikaları, de kendi içinde çelişen açıklamaları var. Hı hı. Şimdi birincisini önce yanıtlayalım. Niye eski NATO politikalarına dikkat çektim? Şundan anımsayın, hani birkaç tanesini sadece anımsamamız bile yeterli olacaktır. 2009 yılında NATO Genel Sekreterliği için Danimarka Başbakanı Rasmussen aday olduğunda dönemin Başbakanı Erdoğan kesinlikle veto edeceğini söylemişti. Ne oldu? Evet. Tersine onaylamış oldu. İkincisi, NATO Libya'ya 2013'te operasyon kararı aldığında hatırlayın Erdoğan ne demişti? Ne işi var NATO'nun Libya'da diyerek operasyona itiraz etmişti. Peki 15 gün sonra ne oldu? Dünya diplomasi tarihine geçecek bir gerekçeyle, bulduğu gerekçeyle Erdoğan aynen şöyle demişti. NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tescil etmek için Libya'ya girmek durumundadır dedi. Yani bu hakikaten literatüre girecek bir gerekçe.
Evet. Hatırladım şimdi.
Bunlar, evet, bunlar varken Türkiye'nin NATO konusunda bir şey, bir itiraz, bir veto sinyali gibi davranışları kuşkusuz çok ciddi alınmıyor. İkincisi, siz bir gün önce NATO'da veto sinyali anlamına gelecek bir çıkış yaptıktan sonra 24 saat bile geçmeden eğer sözcünüz uluslararası bir ajansa biz kapıyı kapatmadık diyerek kısmi bir düzeltme yoluna geçiyorsa yine yapmak istediğiniz şey ciddiye alınmaz.
Evet. Ha, bir de şunu soracağım Mehmet'e. Yani şimdi tabii ne yapacak burada Finlandiya? Aa evet, biz tabii destek veriyoruz PKK'ya falan mı diyecek? Yani çok bana enteresan geldi itiraz. Yani bu konunun işlenme biçimi de çok acayip geldi bana. Evet.
Şimdi burada genel kanaat şu, hani Batı basını da Türk basını da bunu yoğun bir şekilde tartışıyor ve esas itibariyle bunu hani bir pazarlık meselesi olarak görüyorlar. Yoksa Türkiye'nin veto edeceğinden değil, bir pazarlık. Hmm. Fakat bana kalırsa bu pazarlık bile değil. Bu sadece ve sadece Erdoğan'ın kendisine bir önem atfetmeyi uluslararası siyasette, bakın elimde veto kartı da olan güçlü bir liderim ben diyerek kendine bir önem atfetmekten öteye geçen bir anlamı yok. Niye derseniz? Evet. Şimdi pazarlığı nasıl yapabilirsiniz? Pazarlığınızın konusu ne? Diyorsunuz ki İsveç ve Finlandiya PKK terör örgütüne destek veriyor. Biz o desteği kesmek için veto kartını kullanarak politika yapıyoruz, pazarlık yapıyoruz. Peki öyle mi? Daha doğrusu şöyle soralım. Yani Finlandiya ve İsveç'in PKK terör örgütüne destek vermesi onun NATO'ya girmesine engel olabilecek önemdeyse, Amerika başta diğer NATO üyelerinin PKK terör örgütüne destek vermesinin karşılığında Türkiye niye elindeki başka kartları bugüne kadar kullanmadı? Yani İsveç ve Finlandiya'nın PKK terör örgütüne destek vermesi Amerika'nın PKK terör örgütüne destek vermesinin yanında çok daha mı ehemmiyetli ki bu konu tartışılmış olacak? Hayır, Türkiye burada bir şey yapmak istiyorsa tersine Amerika'ya bir şey yapması gerekiyor. Zira İsveç gibi, Finlandiya gibi, başta bu iki ülke olmak üzere şu anda tartıştığımız için söylüyorum, pek çok başka ülkenin de baktığı adres Amerika'dır. Amerika PKK'ye destek verdiği için bu ülkeler destek veriyor. Amerika'nın bir desteği olmasa bu ülkelerin hiçbirinin PKK terör örgütüne destek verebilecek bir kabiliyeti de, gücü de, siyaseti de yok. Dolayısıyla burada Türkiye bir şey yapmak istiyorsa bu teröre desteği kesmek için doğrudan Amerika ile ilgili yapması lazım. Bunun da yolları var. Suriye düzeninde var. Rusya ile işbirliği yaparak var. Esad rejimiyle yeniden anlaşarak yapacak durumu var. Bağdat, Tahran denklemleri kurarak var. Yani bir sürü yöntem var. Fakat bu yöntemlerin hiçbirini yapmayıp tersine Amerika'nın YPG'ye, PKK'ye desteğini, o zemini doğuracak şekilde Esad karşılığını sürdürerek sizin İsveç ve Finlandiya PKK terörüne destek veriyor, ben de bunu engellemeye çalışıyorum demeniz hakikaten politik düzlemde çok da mümkünatı olmayan bir durum. Yani okların ucunun gösterilmesi gereken temel adres burada Amerika çünkü.
Evet. Peki Mehmet Ali, vaktim azalıyor biraz da, Yunanistan'ı da burada hemen çok kısa değerlendirirsen. Şimdi NATO üyesi zaten Türkiye, Yunanistan, Amerika vesaire, ama hemen bir karşılıklı savunma işbirliği anlaşması. Öteden beri var olan, update ettiler tabii. Artık Yunanistan'ın 4 tane üsse yerleşiyor. Bir kısmı kullanılırdı ama genişletildi. Hatta Mitsotakis kongreye hitap edecek falan bu hafta.
Evet.
Bugün yanılmıyorsam yarın. Ve açıkça bir Amerikancı hatta Türkiye'ye de sürekli oradan mesajlar gönderiyor. Bu savunma anlaşmasını Amerika niye ihtiyaç duydu diye. Tabii bu konuyla da bağlantısını aslında kurdun sen ama çok kısa bir de başlığı çok, çok özellikle sormuş olayım.
Amerika'nın Yunanistan'da bu kadar yoğun askeri hamleler yapıyor olması, demin söylediğim o Finlandiya ve İsveç NATO üyeliğini değerlendirirken söylediğim Amerika'nın Arktik Akdeniz hattı stratejisiyle ilgili. Nasıl ki o hattın en üstünde Arktik Okyanusu'ndaki NATO kıyısını genişletmek için bu iki ülkenin üyeliğine ihtiyaç duyuyorsa, aynı şekilde Doğu Akdeniz'de de bir ağırlık oluşturabilmek için Yunanistan'la savunma anlaşmasını daha genişletmesine ihtiyaç duyuyordu. Burada daha problemli olan şu, Yunanistan büyük bir hata yaparak bunu Türkiye'ye karşı kullanabileceği bir koz gibi görerek ülkesini Amerika'nın ayaklarının altına seriyor. Bu ifadeyi üzülerek kullanıyorum ama bu ifadeyi doğrudan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis kullandığı için kullanmak zorunda kalıyorum. Ne acı ki bir ulusun başbakanı olarak Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada bu anlaşmayı överken, bu anlaşmanın neden ihtiyaç olduğunu anlatırken Amerika Yunanistan'daki ayak izini astırmak istiyor gibi
ifade
bir açıklama yaptı.
Evet.
Yani bu hakikaten çok üzücü, Yunan halkı adına çok üzücü bir açıklama ama Yunan başbakanı bu açıklamayı yaptı ve ülkesini Amerika'nın ayakları altına serdiğini söylemiş oldu. Bunun Yunan halkına hiçbir yararı yok. Tersine Yunan'ın komünist hareketlerinin geçmişte de bu işi çokça deneyimlediği gibi emperyalist Amerika'nın müdahaleleri o ülkenin ekonomisinden kültürüne, askeriyetinden siyasetine her şeyini esir alan ve o ülkeye hiçbir katkısı olmayan bir durum. Şimdi de Amerika Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı silahlandırmak ve Yunanistan silahlandıkça da karşılığında Türkiye'ye silah satmak için daha önce de uyguladığı türden bir karşıtlık temelinde bu işi körüklüyor. Her iki tarafa silah satmayı, her iki tarafı birbirine karşıt koyarak Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta çözümsüzlük politikalarını sürdürebilmeyi kullanmak istiyor. Bu sorunlar çözülemediği müddetçe de Amerika kendisinin bu bölgede varlığını bir rasyonelite haline getirebiliyor. Evet. Varlığının bir anlamı oluyor çünkü sorun var. Halbuki sorun çözülmüş olsa Amerika'nın varlığına ihtiyaç olmayacak. Dolayısıyla Yunanistan'ın savunma anlaşması da bu bağlamda değerlendirilebilir.
Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali değerlendirme için. Daha ilerleyen günlerde konuşacağız. Çok teşekkürler.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Evet, Cumhuriyet yazarı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'in değerlendirmelerini aldık. Birkaç başlık daha aktaracağım sürem sona ermeden. Bugün Amerika, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya'ya yaptırım paketini tekrar konuşacaklar. Göya aslında diyeceğim çünkü Joseph Borrell bile ortak pozisyon alabileceğinden emin değilim demiş. Enerji yaptırımı nereye gidecek? Almanlar falan çok ısrarlılar. Bakalım ne olacak? Göreceğiz bu arada. Renault Fransız otomotiv devi Rusya'daki varlıkları artık Rusya hükümetine devredildi. En büyük otomotiv şirketi Avtovaz'da da %68'lik bir hissesi varmış. O da aynı şekilde Rus NAMI isimli Rus enstitüsüne geçti. Rusya Moskviç otomobillerini orada üretecekmiş Renault fabrikasında. Türkiye bu arada ayakkabı şirketi Flo Reebok Rusya'yı satın almış. Batılılar çekildikçe Çin, Hindistan, Türk firmaları Rusya piyasasına giriyorlar. Bunu belirtmekte fayda var efendim. Gıda krizi, herkes buna işaret ediyor. Ukrayna Karadeniz limanlarından Rusya geçiş garantisi, koridor sözü vermesine rağmen tahılı dünya pazarlarına çıkartmıyor ısrarla. Arkasında Amerika mı var bilmiyoruz ama buradan yola çıkarak Rusya'yı yine suçladıklarını söyleyebiliriz ve bu risk artıyor. Hindistan buğday ihracatını yasaklamış efendim. Hindistan önemli bir buğday üreticisi. Buğday fiyatları ton başına 435 euroyu görmüş. Yakında yiyecek, ekmek bulamazsak ne olacak bilmiyorum. Türkiye'nin tahıl stoğu tabii Rusya'dan bir takım destekler de bu bağlamda görülebilir. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet, şimdi bunun dışında Amerika'da hafta sonunda beyaz üstünlükçü bir neo-nazi 18 yaşında New York'un Buffalo bölgesinde, Buffalo şehrinde 10 kişiyi bir süpermarkette öldürdü. Siyahlar çoğu, katliam gibi cinayeti de bile Twitch hesabından yayınlamış, inanılmaz kan dondurucu. Bir de manifestosu var bunun. Siyahlara, siyah elitlerin beyaz nüfusu azaltmaya çalıştığını iddia ediyor. Amerika'da her şey böyle ırkçılık o kadar acayip bir şey, çehre almış durumda ki. Ukraynalı Azak taburunun da kullandığı bu kara güneş sembolünü orada da gördük. Çok dikkat çekici. Doğrudan bir örgütsel bağlantı muhtemelen yok ama bu ideolojik zemin maalesef böyle saldırılarda gözüküyor. Yine Amerika'da binlerce kişi kürtaj karşıtı, kürtaj hakkı için daha doğrusu protestolar. Yüksek mahkeme artık 6'ya 3 muhafazakar yargıçların, hakimlerin hakimiyetinde ve sızmıştı basına. Roe Wade kararı diye anılıyor. 1973 tarihli o değişecek gibisinden gösteriler devam ediyor. Bunun dışında Orta Doğu'da İsrail yine Suriye'ye füze saldırısı yaptı. 5 kişi siviller bunlar. Biri çocuk, 7 kişi de yaralanmış. Bilimsel araştırma tesisine hava saldırı düzenlediği söyleniyor. Lübnan'da bugün, dün seçimler vardı. Yarın konuşacağız Alptekin Dursunoğlu'yla. Sonuçları elektrik kesintilerinden daha belli olamadı. Aslında bugüne planlıyordum ama yarına erteledik bunu. Büyük olasılıkla 8 Martçılar yine 2018 senesindeki gibi zafer elde edecek diye herkes bakıyor. Bunu da aktarmış olayım. Evet. El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni geçen hafta sonu hakikaten İsrail askerleri tarafından Cenin'de başından vurulup öldürülmüştü. Yerlere düşürüldü. Sırf Filistin bayrağı var diye çok acayip. İsrail açısından da acayip çünkü bir yasak yok Filistin bayrağına. Tabii tepkiler, protestolar, BM Güvenlik Konseyi kınadı. İzinsiz bu konuda araştırma, soruşturma istedi. BM'den yapılan açıklamada derhal şeffaf soruşturma yapılmalı diye. Hatta Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken da aynı şekilde tepki verdi. Evet, süremi aştım açıkçası. Biraz Somewhere Else'ten Federico Obele, çok da güzel bir şarkıydı. Biraz en azından çalınsın istiyorum. Kalanları yarın da aktarabilirim sizlere. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın. Shovel time. Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.